Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Şubat 2019 sayısından bir mülakatı. Geçen ay başladığımız mülakatın ikinci bölümünü paylaşacağız. Bursa Dirruba Evleri kurucusu Hatice Okur Hanımefendi ile geçtiğimiz sayıda başladığımız röportajımızın devamını siz kıymetli okuyucularımıza takdim ediyoruz denilmiş ve Allah razı olsun yeter iki başlığıyla yer bulmuş bu sayıda mülakatın ikinci bölümü değerli dinleyenlerimiz Halime Demireşik'in gerçekleştirdiği bir mülakat. Peki sizin bir de Suriye'den gelenlere yardım etmek için Urfa'ya gittiğinizi öğrendik. Bu hizmet nasıl başladı? Biz Özlüce'ye yeni binamıza yerleştik. Her şey tıkırında işliyor. İstediğimiz her şey oldu. Bir gün, ''Ya Rabbi sen beni ne kadar rahatlattın. Artık beni hizmette yormayacak mısın? Ben ne güzel koşup yoruluyordum. Bu kadar rahatlık geldiyse acaba beni hizmet etmekten mi alıyorsun?'' dedim. O sırada Suriye Savaşı sebebiyle mülteciler Türkiye'ye sığınmaya başladı. Bir gece saat 23-24 civarında minibüsümüzde elemanları evlerine bıraktım. Eve dönüyorum. Lakin çok şiddetli yağmur yağıyor. Otobanda yolun kenarında iki kişi büzülmüş yürüyor. Durdum, baktım. Genç hamile bir hanımla yanında kocası ıslanmışlar, titreyerek yürüyorlar. ''Bu saatte otobanda ne yapıyorsunuz?'' dedim. Çatpat Türkçeleriyle hastaneye gittiklerini söylediler. Zübeyde Hanım doğum evine gidiyorlarmış. Bulundukları yerle hastane arası en az 20 kilometre. ''Binin ben sizi götüreyim. Bu havada yürüyerek oraya varılmaz.'' dedim. Bindiler, paraları olmadığı için taksi tutamamışlar. O saatte otobüs seferleri bitmiş. Onları hastaneye götürdüm. İşlemleri yapıldı. ''Doğum zamanı değilmiş. Evinize dönebilirsiniz.'' dediler. O saatte onları orada bırakamazdım. Kestel'den daha öte bir yerde oturuyorlarmış. Evlerine bıraktım. Eve girişim gece 03'ü buldu. Bu hadise üzerine Suriyelilere yardım etmeye karar verdim. Bunların geldiği yeri ve nasıl geldikleri çok merak ettim. Arabamla ilk defa doğuya gittim. Halep, Kilis, Reyhanlı, oraları gezdim, gördüm. Haftada iki defa git gel yaparak orada hizmete başladım. Bu gidip gelmeler tabii yorucu olmaya başladı. Osman hocamız, ''Kızım buna bünye dayanmaz, uçakla git gel.'' diyordu. Benim için araba daha rahattı. İçine ihtiyaç olan eşyaları doldurup gidiyordum. Arabamızı da yine Avni Çelik Bey almıştı. Allah razı olsun. O araba kaç defa bu hizmette de koştu. Elhamdülillah. Küçük oğlumla gittim. Beraber kaldık. Ama bir müddet sonra oğlumun psikolojisi orada gördüklerine dayanamadı. Çünkü çok kötü manzaralarla karşılaşıyorduk gerçekten. Bir gün ilçelerde dolaşırken, ''Burada dolaşarak vakit kaybetme. Akçakale ana baba günü gibi. Yeni gelenler çok mağdur.'' dediler. Ben Akçakale neresidir bilmiyorum. İlk defa duydum. Urfa'da dediler. Navigasyonla gittik. O günkü manzara dehşetti. Ben o gün insanların yüzünde kıyameti gördüm. Sanki her insanın ayrı ayrı kıyameti kopmuş gibi bir manzaraydı. Yüz binlerce insan Haziran ayında Urfa'nın sıcağında. Ramazan'a bir hafta kalmıştı. Sınırdaki tel örgüyü anne baba geçmiş, lakin evlat orada kalmış ya da adam geçmiş, karısı kalmış veya tam tersi. PYD bölgeyi alınca can havliyle terliksiz, ayakkabısız koşarak kaçmışlar. Tabii kaçabilenler. Bazen diyoruz ya, gelmeselerdi, kalsalardı, savaşsalardı. Düşünsenize, aniden köyünüze saldırmışlar, ırzınız, namusunuz, canınız tehlikede. Elinizde hiçbir silah ve malzeme yok. Şu an şu odada yangın olsa herkes arkasına bakmadan kaçar. Orada da adeta bir cehennem var. Bir sürü dernek yardım etmeye çalışıyor ama hepsi aynı şeyi yapıyor. Hepsi de durmadan somun ekmek, su dağıtıyor. Ve her yer ekmek kırığı, yığınlarca çöp, pislik. Dedim ki kendi kendime, ''Burada mülteci olarak bulunanlardan birisi sen olsaydın ne isterdin?'' Tabii ki önce etraftaki pisliklerin olmamasını isterdim. Bir tane tercüman buldum. Ona söylettim. Kim benimle temizlik yaparsa akşama yemek sofrasında ikramlandıracağım ya da para yardımı yapacağım. Ama sıcakta mecalleri kesilmiş, ayaklarını kaldırmaktan acizler. Bir de her şeylerini kaybetmişler. O psikolojiyle yatıyor çöpün içinde. Kendisini çöp kadar değerli görmüyor. Biz oğlumla süpürmeye başladık. Bizi gören Suriyeliler de kalktı yardım etmeye başladılar. Çöp poşetleri aldık, fırçalar, süpürgeler. Sonra belediyeyi çağırdık, çöpleri toplattık. İtfaiye geldi, her yeri yıkadı. Yabancı gazeteciler bile şaşırdı. Bu kadın ne yapıyor diye bizi çekmeye başladılar. Bursa'dan getirdiğim kumaşlardan herkese dağıttım. Kimisi altına serdi, kimisi gölgelik yaptı. Kadınlar için örtülerden özel bölge yaptım. Başını açıp oturacağı, uzanıp uyuyabileceği bir yer. Sonra en büyük ihtiyaç banyo. Bu insanlar günlerdir güneşin altında bekliyorlar. Ben Allah'tan haya ettim, otele gidemedim. Herkes sokakta yerde yatıyor. Biz oğlumla arabada yatıp kalıyoruz. Temizlik yaptığım gün tepeme kadar çamur olmuştum. Bir genç yanıma yaklaştı. "Abla, paran yoksa da önemli değil. Gel bizim otelde bedava kal," dedi. Meğer dibimizde otel varmış. Biz otelin varlığını bile fark etmemişiz. Otele geçtik, temizlendik. Ertesi gün hanımları gruplar halinde otel odasına taşıyorum. Yıkanıyorlar. Otel sahibi, "Abla, bu otel odasında böyle baş olmaz. Sen bu kadar hayır sahibiysen belediyenin hamamı var. Orayı kirala," dedi. Belediye başkanına çıktım ama benimle görüşmedi. Yardımcısına ulaştım. "Bu hamamı ne yapacaksınız?" dedim. "İhaleye vereceğiz," dedi. "Ne kadara çıkaracaksınız?" "Yıllık 8.000 dedim. "Tamam, verin hesap numaranızı, bu hamamı bize verin," dedim. Durumu anlattım. Parayı ödedik, hamamı kiraladık. 24 saat açık tuttuk. Sabahtan gençler, öğlen hanımlar, akşam çocuklar, gece erkekler. Türkmen bir genç kız buldum. Yanıma eleman olarak aldım. Annesiyle parkta kalıyorlardı. Eşe dosta mesaj attım. "Bana giyilmiş giyilmemiş fark etmez, temiz kıyafet gönderin," dedim. Çünkü banyo yapsalar, giyecek yedek kıyafetleri yok. Üstlerindekiler de kirden, tozdan, sıcaktan neredeyse parçalanacak durumda. Bir bebeğin üzerindeki elbiseyi gördüm. Anne kendi elbisesini yenini kesip bebeğine giysi dikmiş. İpliği de çuvaldız iplerinden. Ufacık çocukların yürümekten ayakları patlamış. Kadınların çocuklarını emzireceği kapalı bir yer yok. Tuvalet yok. Düşünün. Akçakale'nin yarısı bunların akrabası ama hangi birisini evlerinde yatırsınlar? O kadar çok ki. Tuvalet için kaç kapı çalıyor hanımlar? Açan açıyor, açmayan açmıyor. Ya da açmaktan bıkmışlar artık. Düşünün, kapıyı kapatmasa evinin tuvaleti hiç boş kalmayacak. Siz olsanız ne kadar dayanırsınız? İnsanların kalacağı, gölgeleneceği yer ihtiyacına sıra gelmişti. Bursa'da döşemeli kumaş işiyle uğraşan ahbapları aradım. "Defolu veya başka türlü bize ne kadar kumaş gönderebilirseniz gönderin," dedim. Akçakale'de bir marangozla anlaştım. Çadır direkleri yapacak. Hesap ettik, bir çadır 9 direkli oluyor. Belediyeye ait bir tır garajını bize verdiler. Osman Efendi üstadımızı aradım. "En acil ihtiyaç tuvalet," dedim. Hocamız da Melih Gökçek Bey'i aramış, ihtiyacı anlatmış. Onlar da oraya tuvalet yaptırdı. Kumaşlardan oğlumla ve oradan yardım edenlerle çadırlar yaptık. O arada Ramazan geldi. Tabii çadırlarda iftarlar vermeye başladık. Kadınlar kendi ekmeklerini yapmaya başladı. Çünkü ihtiyaçları olan saç, un vesaire onlara temin etmiştik. Devlet nerede, ne yapıyor diye soracak olursanız, devletin çadır kentleri ağzına kadar dolu. İkişer aile bir çadırda kalmaya başlamış. Biz tam 350 çadır dikmişiz ama ben bir ayda 4 kilo vermişim. Sıcakta sabahtan akşama kadar hiç durmadan dikiyordum. Sabrınızın hiç bittiğini hissettiniz mi? Bitmedi. Neden biliyor musunuz? Vatansızlığın, kimsesizliğin, yolda çaresiz kalmanın ne demek olduğunu gördüm. Bursa'da da hizmet ediyorduk ama her şeyimiz vardı. Aç değil, açıkta değildik. Varlık içinde hizmet yapıyorduk. Orada yokluğun ne demek olduğunu gördüm. Mekan yabancı, kimseyi tanımıyorum. Tabii sonra çok dostlar edindik. Çok destek çıkan oldu. Allah razı olsun. Sonra bütün dernekler ve yardım eden vakıflar toplandık. Herkes konuşuyor ama hiçbiri ne olduğunu bilerek konuşmuyor. Tamamen afaki. Onlara böyle somun ekmek su dağıtmakla iş olmuyor dedim. İnsanların asıl ihtiyaçlarına odaklanalım. Ya bütçeleri birleştirelim bir şey yapalım ya da hasar tespiti yapıp hangi hizmetin ihtiyaç olduğunu belirleyelim. Hizmeti aramızda bölelim. Hepimiz bir ihtiyacı görelim. Fakat kimse yanaşmadı çünkü herkes kendi derneğinin reklamını yapma derdinde. Birisi odun dağıtıyor, hurra hepsi odun dağıtıyor. Ya birbirimizden haberdar olsak, birisi yiyecek verse, birisi giyecek, birisi çadır verse, diğeri eğitim. Bir diğeri temizlik malzemesi verse, birisi ısınacak yakıt verse, birisi mama, bez vesaire verse. Böyle daha güzel olmaz mı? Biz evlerimizde sadece su ve somun ekmekle mi yetiniyoruz? Tek ihtiyacımız bu mu? Tek orada değil, her şehirde yardım yapılırken aynı hata yapılıyor. Kiminin evi erzak deposu, kimisi aç. Böyle olmaz. Ben kimlere yardım götürüyorsam bu adres ve kişi bilgileri listesi ortak havuzda olsa, bana müracaat eden kişi başka vakıflardan erzak veya nakdi yardım alıyorsa ortaya çıksa güzel olmaz mı? Hem kötü niyetli insanlar engellenmiş olur, hem de hayırlar gerçek sahibini bulur. Türkiye'mizdeki vakıf ve derneklerin acilen bu sisteme geçmesi lazım. Herkes Kızılay'ın kamplarına götürmüş. Neden? Dağıtması kolay, düzen var. O kadar erzak gitmiş ki adam mecburen o erzakları satmaya başlamış. Ne yapsın? Kurtansın mı? Diğer taraftaki insanlar da aç açıkta yardım bekliyor. Kim hangi kampa ne getirdi, ne kadar getirdi habersiz. Böyle olunca herkese ulaşılamıyor. Mesela bir çadırda 2-3 erkek varsa gider yardım alır. Diğer çadırda sadece kadınlar varsa belki o da bu kalabalığın içine girmeye haya eder, alamaz. Evet, aynen öyle oluyor. Kadınlar daha çok mağdur oluyor böyle zamanlarda. Bizim diktiğimiz çadırlar kışa yaklaşırken yeterli gelmemeye başladı. Melih Gökçek Bey kışlık çadır gönderdi. Ama bu defa da altyapı sorunu başladı. Kampı su bastı. Anladık ki kışın acilen binaya ihtiyaç var. En azından yaşlı kadın ve çocukların kalabileceği. Bursa'dayken Mehmet Müezzinoğlu bizim yaşlılarımızı ziyarete gelmişti. Kızım bir şeye ihtiyaç olursa beni ara demiş, özel telefonunu vermişti. O sırada Akçakale'de bir devlet hastanesinin boşaltıldığını, yeni binaya geçtiğini öğrendim. Hemen Mehmet Müezzinoğlu'nu aradım. Sağlık Bakanı'ydı o zaman. Kendisini aradım, durumu anlattım. Yetim, yaşlı ve hanımları bu binaya alsak, bize bu binayı tahsis eder misiniz dedim. Tamam kızım, Vali Bey'i arıyorum. Gidip kendisiyle konuş dedim. Şimdi Bursa valisi olan İzzettin Küçük Bey'le o zaman orada ilk defa tanıştık. Gerçekten tevazu sahibi ve hizmet ehli nadir insanlardan biri. Kızım hemen ayarlayalım, o yetim ve kadınlar mağdur olmasın dedim. Ama beni durdurmaya çalışan o zamanın Urfa Sağlık Müdürü oldu. Çok uğraştı. Sebebi de ben onların cemaatinden değilmişim. Ya kardeşim, bu hizmet işinin tarikati, cemaati olur mu? Biz aynı dinden değil miyiz? Vali Bey'in yardımıyla açtık bu problemleri. Ben kampımıza gittim. Biz buradaki yaşlı, dul ve yetimleri bir binaya taşıyacağız. Ama binanın tamire ihtiyacı var. Elektrikçi, tesisatçı vesaire lazım. Çünkü bina harabe gibi. Birçok gönüllü Suriyeli usta çıktı elhamdülillah. Bunlarla bir ekip kurduk. Bursa'dan da abiler geldi. Plan proje yaptık. Allah razı olsun, onlar da destek oldu. Sağdan soldan para gönderenler de oldu. Onlarla malzeme aldık ve tamirata başladık. 15 gün içinde tamamladık. Osman hocamız da halılar, yatak ve yorganlar gönderdi. Bir gecede yerleştirdik. Ertesi gün kampta yetim, dul, hasta, yaşlı ve sakatları seçtik. Bir ara burada baktığımız mağdur sayımız 350 kişiye kadar çıktı elhamdülillah. 3 sene kadar o binada hizmet verdik. 3 yıl sonunda Suriye'ye geri gidenler oldu. Yetimler başka yerlere yerleştirildi. Hastalardan ölenler oldu. Bazılarına ev düzeni kurup evlere taşıdık. Şimdi desteğimiz devam ediyor. Artık birçoğu kendi düzenini kurdu. Bu binada şimdilerde Suriyeliler için hastane olarak hizmet vermeye başladı. Şu an Akçakale'de durum bu. Ben bu 3 yıl içinde şunu öğrendim. Dünyanın her yerinde hizmete ihtiyaç var ve sen istedikten sonra her yerde her hizmeti yapabilirsin. İnsanlığın tek bir aileden geldiğini hissettim. Mesela Suriye'den gelmiş, dilini bilmiyorum ama anlaşmak zor olmadı. Çünkü bütün insanların ihtiyacı aynı. Tabii bizim Bursa'daki tecrübelerimizde Urfa hizmeti daha kolay geldi elhamdülillah. Bursa'da madde bağımlılarıyla da ilgilenmeye başlamışsınız. Bu hizmet hangi vesileyle başladı? Bir gün Bursa'da bir trafik ışığında bekliyorum. Çok yağmurlu bir hava. Bir adamcağız büzülmüş ağacın altında yağmurda oturuyor. Arabamın dörtlülerini yakıp indim. Yanına gittim. "Yağmurda burada niye oturuyorsun?" diye sordum. Amca, "Çok hastayım. Yürüyecek mecalim yok," dedi. "Hadi seni bizim yaşlı evimize götüreyim," dedim. Gelmek istemedi. O zaman kartımı verdim. "Sen ihtiyacın olursa beni ara. O zaman ben seni gelip alırım," dedim. Adam akşam polislere kartımı göstermiş. "Kim bu? Bilemediğim için gitmedim," demiş. Polisler de beni araştırmışlar. Telefon ettiler. "Recep amca kolonya bağımlısıdır. Yine de getirelim mi?" dediler. Ben de "kalacak yeri yoksa getirin," dedim. Adam önce alkol, sonra onu alacak para bulamayınca kolonya bağımlısı olmuş. Evini, ailesini, her şeyini kaybetmiş, sokaklara düşmüş. Sonra bizde kalmaya başlayınca kendiliğinden bırakmaya başladı o alışkanlıklarını. Yurt dışından Mehmet isimli eroin bağımlısı bir genç geldi. Şükran diye bir bağımlımız vardı, alkolik. O da aramıza katılınca sigara bile içmedi. Bu kadar amatemlerde bıraktıramıyorlar. Size nasıl bu kadar kolay bırakıyorlar? Bence insan kendini güvende hissedince böyle şeylere meyli yavaş yavaş bitiyor. Bir de bize gelenler sokaklarda yıllarca sürünmüşler, her şeyi yaşamışlar. Artık yaşadıkları hayattan kendileri de tiksinmiş, kendilerini kurtaracak bir el beklerlerken Rabbim bizleri vesile kılmış. Bizim yaptığımız tek şey onları dışlamadan sevmek ve rehabilitasyondu. Bu arada Urfa Valisi İzzettin Küçük Beyefendi Bursa'ya vali olarak tayin oldu. Çok sevindik. Orada çok yardımlarını görmüştük. Bursa'ya gelince bizi ziyarete geldi. Hizmet mekanımızı gezdi. Yine binamızın açılışını yaptı. Gezerken madde bağımlıları ilgisini çekti. "Biz bu madde bağımlıları ile ilgili bir proje yapsak," dedi. Ben de "Yapalım fakat bizim onlara ayıracağımız özel bir bütçemiz yok," dedim. "Ben size yardım edecek finansörler bulurum," dedi. "Ne yapalım, nasıl yapalım?" derken ben de "Köy kuralım," dedim. Yıllardır hayalimdi. İnsanlık Köyü adı altında bir köy kurup her türlü insanın rehabilite olacağı, kazanılıp topluma karıştırılacağı bir köy. Eğitimimiz muhtacı, bağımlıyı ötekileştirmeden kazanıp ideal insan sınıfına sokmaktı. Vali Bey bize "Bir yeriniz var mı?" dedi. Ben de "Orhaneli'de var," dedim. O arsayı alışımızın hikayesi de ilginçtir. Eski valilerimizden biri Fatma Nine'yi ziyarete gelince "Bir şeye ihtiyacınız var mı?" diye sormuştu. O sırada da nakde bir hayli sıkışmıştık. "Paraya ihtiyacımız var. Bu yüzden kermes yapmak istiyoruz ama yerimiz yok," dedim. Vali Bey de "Tamam, yarın Mahfel'de yapın," dedi. Mahfel Bursa'nın merkezinde bir yer. Akşam olmuş, yarın kermes yapılacak. Elimizde bir tane kurabiye bile yok. Ekibimi toplayıp bütün gece börek, kurabiye, elimizden ne geldiyse yaptık. Benim de kermeslerde vazifem gözlemedir. Sabah hamurumuzu yoğurduk, malzemelerimizi aldık. Vali Bey'in bize tahsis ettiği mahfeli açtık. 3 gün orada kermes yaptık. Bursa gözlemesiz kalmış gibi sabah 8'den gece 1'e kadar satıyoruz. İnsanlar kuyrukta bekliyor. Tezgahtar hanımlar da benim hizmetime yardım eden, çoğu ihvan bile olmayan zengin iş adamlarının hanımları. Eşleri de öğlen gözleme yemeğe geliyor. Bir gözleme alıp 50 dolar bırakıyorlardı. Bunların çoğu cemaatten olmayan insanlar olduğu halde hizmete katkıda bulunmak için gelirlerdi. Allah hepsinden razı olsun. 25 bin lira para kazandık elhamdülillah. Vali Bey bize 3 gün yetti dedik. O, kızım bir hafta yapsaydınız dedi. Biz yaşlılarımızı, yetimlerimizi kermeste uğraşırken ihmal ediyoruz dedik. Peki parayı ne yapacaksınız deyince, bu para çok bereketli oldu. Verenler fazlasıyla ve gönülden verdi. Biz bununla arsa alalım, sadaka tam yerini bulsun dedik. Nereden istiyorsunuz dedi. Düşündüm, Bursa'nın en fakir bölgesi Keles Orhaneli. O civardan alsak iyi olur. O bölgede bakıma muhtaç çok yaşlı var. Oraya bir tane yaşlı bakım evi yaparsak o bölgenin mağdurlarına da ulaşmış oluruz dedim. Vali Bey, git araştır kızım, biz de yardımcı olalım dedim. Yola yakın küçük bir arsa bulduk. Tam 25 bin liraya aldık orayı elhamdülillah. 3-4 yıl arsamız boş bekledi. Çünkü düzenli yardım alan bir kurum değiliz. Ancak elimizdeki muhtaçların ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Yazları yaşlarımı götürecek, hava aldıracak yerimiz yoktu. Bazen zenginler evini alıyordu ama kimi altını ıslattı, kimi kustu. Bu yüzden bizi tekrar davet eden olmadı. Bir yaz Ramazan'da bu arsamıza çadırlar kurduk. İkinci el eşyalar bulduk, yerleştirdik. Biz piknik gezi ihtiyacımızı burada gidermeye başladık. Havası çok güzel bir yerdi. Benim oraya çadır kurduğumu gören gönüllülerin yardımıyla prefabrik 3 ev kurduk. İlk başlarda elektrik suyu yoktu ama vazgeçmedik. İmkanlarımız yok, su yok, elektrik yok deyip bıraksaydık yapamazdık. Hala doğal gazımız olmadığı için odun ocağında yemek yapıyoruz. Zor oluyor mu? Evet, zor oluyor. Üstümüz başımız sürekli is kokuyor. İşte hizmetin kilit noktası burası, vazgeçmemek. Biz ilk başladığımızda damacanalarla taşıdığımız suyla başladık inşaata. Daha sonra bir dostumuz jeneratör gönderdi. Vali Bey'in desteği de gelince işler hızlandı. Ahşaptan şirin evler yaptık. Şu an 8 evimiz oldu. Her evde 3 kişinin kalabileceği şekilde dizayn edildi. Ortak kullanım alanları, atölyeler ve bir ahır yaptık. Hayvanlarımız oldu. Valiliğin yönlendirmesiyle madde bağımlısı gençler gelmeye başladı. Bunların arasında kurtulanlar da oldu, kurtulmayanlar da oldu. Biz burada doğru yolu gösteriyoruz, anlatıyoruz, örnek olmaya çalışıyoruz. Değişmek, kurtulmak isteyen bu yola giriyor. Çünkü insan yetkinin kendisinde olduğunu hissederse başkasını suçlayamaz. Hani bir söz vardır. Sen seni var edersen kimse seni yok edemez. Sen seni yok edersen kimse seni var edemez. Tabii biz birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmekle mesulüz. İşte biz burada bunu yapma gayretindeyiz. Burası bu manada modern bir tekke gibi. Bizim insanlık köyümüz kendilerini tefekküre çekebilecekleri bir mağara gibi. Mesela meal dersi yapan bir gencimiz var. Eskiden bağımlıymış, aldığı meal dersinden sonra bağımlılıktan kurtulmuş. Kendisi Kur'an'la kurtulduğu için o her hafta gelip bağımlılarımıza meal dersi yapıyor. Çok tesirli oluyor. Kendini kurtarmış, iş kurmuş, şimdi de böyle dersler vermesi diğerlerine umut oluyor. Hocamızın tefekkür kitaplarından okuyor. Bu köye yardım edenler var mı? Maalesef bizim camiamızdan burası için yardım alamıyoruz. Onlara göre madde bağımlıları pis, serseri, deli. Kurtulması mümkün olmayan günahkarlar. Onlara böyle bakıyorlar. Bence nefes aldığı müddetçe herkesin kurtulması mümkündür. Allah ona mühlet veriyorsa hala ümit var demektir. İnsanlar, özellikle dindar kesim, bizim başımıza gelmez diye düşünüyorlar. Ama bir yerde yangın varsa her yere sıçrayabilir ki bunu yaşıyoruz. Bizi gizlice arayıp aman kimse duymasın, bize yardım et diyen çok kardeşimiz var. Bir ablamız vardı, bir sohbetten sonra sen de iti kopuğu toplamaya başlamışsın. Kendi kendine din icat etme başımıza, defet onları başından dedi. Ben de biz hiçbir zararlarını görmedik, değişiyorlar, düzeliyorlar dedim. Gerçekten gelenlere bugüne kadar yaşadıklarımızı dışarıda bırakın. Bu köye temiz girin, yeni bir hayata adım atmaya niyet edin diyoruz. Girerken kimsenin üstlerini aramayız. 2-3 gün sonra bize getirip yasak olan ne varsa kendileri teslim ediyorlar. İhtiyacımız olmadı, alın yok edin diyorlar. Bırakamayana da burada durmayın, gidin dışarıda devam edin diyoruz. Kendisi iyileşmeyi istemiyorsa yapacak bir şey yok. Az önce anlattığım sohbette beni azarlayan hanımın torunu bağımlı olmuş. 6 aydır bağımlıymış. Yeni öğrenmişler. Beni aradı. Allah beni affetsin. O gün sana söylediklerim yüzünden geldi başımıza bunlar, dedi. Biz de beraber çalıştığımız bu işin uzmanı psikoloğumuza yönlendirdik. Yapacak bir şey yok. İnsanın başına her şey gelebilir. Benim ileriki projem erkek yaşlıları insanlık köyüne taşımak. Rehabilite olan gençler bunlara hizmet edecek. Onlar da kendileriyle konuşacak. Kendilerini dinleyecek insan arıyorlar. Onlar da gençlere nasihat edecek. Abilik, babalık yapacaklar. Burası bir maya olsun. Başka şehirlerimizde de insanlık köyü kurulsun istiyorum. Ama önce buraları döndürecek ekip kurmamız lazım. Özlüce'de ekibimizi kurduk elhamdülillah. Her şey tıkırında gidiyor. Urfa'da da kurduk. Orası da devam ediyor. İnsanlık köyünde de kurduktan sonra yeni bir hizmete yöneliriz inşallah. O zaman sizin gibi Hatice'ler yetiştirmeniz gerekecek. Kimseyi yetiştiremiyorsun. Kendisi isterse, talep ederse belki onları yetiştirebiliriz. Gelenler de zorluğu görünce vazgeçiyor zaten. Hizmete gelelim diyorlar. Tamam, mutfakta ihtiyaç var, buyurun diyorum. Orası bana göre değil diyorlar. Yaşlı bakımı yapamam diyor. Ne versek bir şey söylüyorlar. Sonra bana kızıyorlar. Orada burada hakkımda konuşuyorlar. Yani sevmeyenim çoğalıyor. Son olarak sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Benim hakkımda deli dediler, hırsız dediler, meczup dediler, gösteriş yapıyor dediler. Ben bu işten bir kuruş para kazanmadım, bir ev, bir dikili ağaç edinmedim. Halim ortada. Ben hepsini Rabbime havale ettim ve onlara hiç cevap vermedim. Hizmetim onlara cevap olsun, anlayana tabii. Allah Resulü de hizmetteyken taşlandı, iftira atıldı. O iki cihan seyyidine de deli dediler. Peygamberimiz onlar için beddua etmedi. Sadece bilselerdi yapmazlardı buyurdu ya, bu söz benim için hayat ölçüsü oldu. Ben de onlar benim aldığım hizmet lezzetini bilselerdi konuşmazlardı diyorum. Geçenlerde bir yerde validemiz sohbette, Hatice Hanım hakkında bize gelip meczup dediler. Edebinden diğer söylenenleri söylemiyor tabii. Bir meczup bu kadar hizmeti sistemli bir şekilde ve sabırla yürütemez. Büyükler hizmetteki kaliteyi iyi bilirler. Aynı altının değerini kuyumcunun bilmesi gibi. Büyüklerimiz Hatice'yi ve yaptığı hizmetleri hep destekliyor. Yaptığı her projeyi gelip hocanıza danışmadan yapmaz dedi. Gerçekten Osman hocamıza sormadan, ondan olur almadan bir adım atmıyoruz. Osman hocamıza danıştığımdaysa en sevdiğim yönü şudur. Kızım bir rüyaya yatalım veya bir keşfe dalalım yahut içimize şöyle murad olundu gibi cevaplar vermez. Kızım bu hususta Allah'ın emri şudur der ve ayeti kerimeyi söyler. Sünnette delili şudur diyerek hadisi şerifi bildirir. Sonra da şimdi sen bulunduğun muhiti de oranın şartlarını da benden daha iyi biliyorsun. Bu sınırları aşmadan ona göre bir hizmet ortaya koy der. Yetkiyi sana verir ama ölçü de şeriattir. Her zaman da yavrum şeriata uymayan işler yapmayın diyerek uyarır. Bazen hocamıza bağımlılıktan kurtulan gençleri, yetimleri ziyarete götürüyorum. Hocamız onlara nasıl ikram ediyor? Her ne zaman gitsek, görüşmek için müsait mi desek, Hatice'nin işi çok, o bizden değil, bizim ondan randevu almamız lazım diyerek bizi hemen kabul etti. Hiç geri çevirmedi. Osman hocamız Hatice'yi değil, yapılan hizmeti seviyor. Garip kurabayı sevindirmeyi seviyor. Biz bu hizmetin içinde olmasak, hocamız bizi unutur gider. Ama biz de hizmetimizi hocamız için değil, sırf Allah için yapıyoruz. Hocamız da bize burada en büyük destekçi ve yardımcı. Kızım, sen bizim uzanmadığımız yerlere uzanıp yükümüzü hafifletiyorsun. Gece rahat yatıyorsak, sen sokaktakilere el uzattığın için sen onlara yardım ediyorsun. Biz de ancak sana yardım ediyoruz, diyor. Etrafındakilere de Hatice bizim yükümüzü hafifletip vebalden kurtarıyor. Ona destek olun, diyor. Nasibi olan destek oluyor. Bursa'dan 3 esnaf bizim bütün masrafımızı karşılıyor. Öyle büyük fabrikatör de değiller. Bu iş gönül işi, nasip işi. Bizim bu projemize katkıda bulunmak isteyenler birer oda veya bir ağaç ev yaptırabilir veya küçük de olsa isteyen herkes destek verebilir. Gönüllülerimizi ve nasiplileri bekliyoruz kısacası. Rabbimiz hayırlı hizmetlerinizi daim kılsın. Geride sadakayı cari olacak salih amel defteri bulunan hayırda öncü kulları arasına cümlemizi dahil eylesin. Amin. Rabbimiz bize böyle bir imkan vermiş ve böyle bir kader takdir buyurmuş. Razı olacağı işleri bizleri muvaffak kılsın. Ümmetin derdi çok. O dertlerden bir tanesine merhem olabilirsek, ne mutlu bize. Rabbimiz yaptığımız hizmetlerden razı olsun. Bizi Habibine cennet komşusu eylesin yeter. Bir insan Allah'tan başka ne isteyebilir ki? Değerli dinleyenlerimiz, Bursa Dirruba Evleri kurucusu Hatice Okur Hanımefendi ile yapılan röportajın İkinci bölümünü paylaştık. Allah razı olsun yeter 2 başlığıyla Şebnem Dergisi'nin Şubat 2019 sayısında Halime Demireşik imzasıyla yer alıyordu. Bu mülakat, değerli dinleyenler, 2 bölümlük bir mülakattı. İlkini hatırlayacağınız üzere geçen ay paylaşmıştık ve son bölümünü de bugün bu akşam Sesli Dergi'de size aktarmış olduk. Bir başka programda, başka yazılarla, Sesli Dergi'de tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.